Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Nazife Ece. Bu bölümde ikinci aşaması Mart 2015'te sona eren ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik adımları desteklemeyi amaçlayan Türkiye'de sivil gözetimin geliştirilmesi projesi hakkında konuşuyoruz. Konuğumuz UNDP Türkiye'den Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Program Müdürü Dr. Leyla Şen. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İç güvenlik sektörünün sivil gözetiminin geliştirilmesi projesi İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporların hazırlanması, toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında da UNDP'den teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sivil gözetim konusunda çok önemli paydaşlar bir araya geldi bu projeyle. Peki sivil gözetimden ne anlamalıyız? Sivil gözetim ne demek Leyla Hanım?
Öncelikle bu kavramı daha yaygın bir dinleyiciyle paylaşmamızı fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sivil gözetim Türkiye'de ilk çalışmaya başladığımız günlerin aksine hani dışarıdan empoze edilen ya da Avrupa Birliği uyum sürecinde olmazsa olmaz olarak tanımlanan bir kavram değil. Son 40 yıldır güvenlik paradigmasının geldiği noktayla ilgili ve bu paradigma ile ilgili tartışmayı da zaten başlatan uluslararası kuruluşta yine UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Şimdi çok birebir tanımıyla baktığımız zaman sivil gözetim özellikle güvenlik sektörü anlamında tartışmayı açtığımızda üniformalı ve silahlı olan birimlerin, hizmet veren birimlerin sivil erklere hesap verebilmesini anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu kavramda sadece atanmış sivil gözeticiler, sivil yöneticiler değil, bunun yanı sıra hizmet verdikleri kesimlerin, vatandaşların da hizmetten beklentileri, hizmet ihtiyaçları insan onuruna yakışır bir çevreyi yaratmadı ki katkılarını da bekleyen bir kavram. Aslında yönetişimin tam da odak noktası, tam da kırılma noktası diyebileceğimiz bir kavram.
Projenin 2012'de başlayan ikinci aşaması da geçtiğimiz ay sona erdi. Bize biraz projenin çıkış amacından, biraz geçmişinden bahseder misiniz? Neden böyle bir proje başlatıldı?
Aslında terminoloji 40 yıldır tartışılan, paradigma 40 yıldır tartışılıyor ve yeniden tanımlanıyor. 1994'te bizim şu anda temsil ettiğimiz kuruluş bunun zaten öncülüğünü yaparak tavsiye niteliğinde üye ülkelerinde hani bu kavramı benimsemesi yönünde çalışmalara başladı. Tabii Türkiye bağlamında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bu kavramı tam da çalışmaların orta noktasına getirilmesinde hızlandırıcı bir etkiye sahip oldu. 2008'de de yine hani şeye baktığımız zaman, ilerleme raporlarına baktığımız zaman işte bu güvenlik sektörünün çok daha hesap verebilir olması ya da işte askeri, üniformalı, silahlı güçlerin kendi hizmet alanlarında sivil otoritelerle uyumlu ve hesap verebilirlik ilişkileri içerisinde çalışması gereğini işaret eden raporlardı. Çıkış noktası budur. Ama tabii şöyle bir baktığımız zaman 2008'den 2012 arasındaki döneme, 2014 arasındaki döneme 2008'de başladığımız ilk fazda oldukça düşük profille gitmek zorunda kaldık. Kavram bilinmiyordu. Kavramın içerisinde çok farklı anlamlar yüklendiriliyordu ve ister istemez kurumlar, bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değildir. Dünyanın neresinde çalışırsak çalışalım bu karşılaşacağımız bir vakadır. Kurumlar kendi alanlarına girildiği hissiyatıyla direnç gösterme eğiliminde olabiliyorlar. İlk fazda düşük profille kavram budur, geçmişi budur şeklinde bir ortak anlayışı hazırlamak üzere yola çıktık ve ağırlıklı olarak da zaten çalışmalarımız o yönde oldu. Tabii çok önemli bazı mevzuat çalışmalarını da yaptık bu arada. Çünkü aslında Türkiye'deki yasal düzenlemeye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Sivil otoritenin üniformalı ve silahlı güvenlik birimleri üzerinde otoritesi var zaten. Gözetim otoritesi. Ama bu ne kadar kullanılmış şu güne kadar, ne dereceye kadar farkına varılmış. Hani oralarda belli boşluklar vardı. İşte biz ilk fazda tam da yaptığımız konu buydu. Yasal çerçeve sivil otoriteye kolluk dediğimiz, kolluk hizmetini ifa eden kuvvetler üzerindeki gözetim yetkisini analiz eden çok önemli bir çalışma yaptık. Tabii burada çok kıymetli isimlerle çalıştık. Kendi proje ekibimizin yanı sıra ben burada huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki kıymetli hocamız Profesör Doktor Feridun Yenisey hocamızın kaleme aldığı bir çalışmaydı ve bize gelen geri dönüşler gerek valilerimizin gerek kaymakamlarımızın o referans kitabından çok çok yararlandıydı. 2012'ye geldiğimizde ise ikinci fazda çok daha farklı bir konjonktürde çalışmaya başladık. İçişleri Bakanlığı en üst düzeyde hem projeye hem kavrama sahip çıktı. İlk fazla karşılaştırdığımız zaman yine dediğim gibi daha düşük profilli giderken kolluk kuvvetlerinin en üst düzeyinde neredeyse temsiliyetle çalışmalarımızı planladık ve yaptık. İkinci fazda neler başardık? İlk fazda ilk tohumlarını attığımız ve bakın bu çok önemlidir. İnsani güvenlik ya da insan odaklı güvenliğin somut uygulamalarından biri olarak yerellerde, yerel illerde, bölgelerde biz yerel önleme ve güvenlik kurullarını kurduk. İlk fazda 4 taneyken sayımız Niğde'de, Erzurum'da, İstanbul'da olmak kaydıyla bu fazda biz bunu 5 ilde 8 alanda yaptık. Bir model geliştirdik. Evet ilçeler bazında olmalı ama ilçelerle illerin de mutlaka koordinasyonu ve üçüncü faz biraz sonra değineceğim. İşte üçüncü faz tam da bu modelin hayata geçirilmesi yönelik çalışmalar olacak. Neydi bu kurullardaki amacımız? Kurullardaki amacımız evet kolluk kuvvetleri sonuçta üniformaları çıkarttığımızda silahları bir kenara bıraktığımızda hepimiz bu ülkenin sade vatandaşıyız. O hizmeti ifa edenlerinde yaptığımız çalışmalar onu gösterdi. Çok olağanüstü özverilerle ve bu ülkenin hani güvenlik ortamına katkı vermek üzere çalıştıklarını da gördük. Ama tabii o yoğunlukta, o günlük telaşlar ve planlamalar ışığında bazen yerelin ve vatandaşın beklentinin uzağına düşebileceklerini de yine vatandaştan gelen geri beslemelerini aldık. İşte bu kurumlar ilçelerde kaymakamın, jandarma varsa eğer o bölgede, jandarmanın, polisin ve o bölgedeki yine sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek biz yereldeki güvenlik hizmetlerinden ne bekliyoruz, nasıl planlamalı, bizim önceliğimiz nedir diye. Ve yerelde biz eylem planları çıkarttık, güvenlik eylem planları. Açık söyleyeyim, ilk biz bunu tartışmaya başladığımızda, işte bu hani benim de kendi anlayışımla ilgili bir şey. Yani ne kadar farklılık gösterebilir ki falan diye kendimce bir tepki ve soru işaretim vardı. Ama planlar çıkmaya başladığı zaman ilk fazdan örnek verebilirim. Niğde'de uzun süredir boşta kalan ve tamamlanmayan inşaatların çok ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu bilgisini alırken Erzurum'da sokak lambalarının yeterince aydınlatılmamasının, yeterince olmamasının kız çocukları ve kadınlar için ne kadar önemli bir tehdit oluşturduğunu gördük. Yani güvenlik şeylerinde. Yerelin nabzını tutmak ve hizmet verenin, hizmet sunduğunun ne kadar memnun olduğunun görünmesini sağlamak açısından çok önemli platformlar bunlar.
Bu yerel önleme ve güvenlik kurulları 5 ile bağlı 8 ilçede yaptığınız aslında projeyle birlikte yapmak istediğiniz kazanımların sürekli halde devam etmesi için çok önemli.
Aynen.
Aynı şekilde yerel eylem planları da çok önemli bu anlamda. Peki bu planlar bir seferlik mi yapılacak yoksa periyodik olarak yapılmaya devam edilecek
mi? Çok teşekkür ederim bu soru için. Şimdi bu planlar nasıl hazırlanıyor? İlk önce küçük gruplar oluşturularak mahalleler bazında muhtarlarımızı da devreye sokarak güvenlik ihtiyaçları, kolluk kuvvetlerinin hizmetlerine yönelik güvenlik ihtiyaçları nedir? Onun analizi yapılıyor. O analizden sonra önceliklendirme yapılıyor. İşte 50 tane sorun çıkabilir ama bu 50 içerisinde en önemli 10 nedir? Ona eğilmeye başlıyoruz hep birlikte. Ve güvenlik eylem, yerel güvenlik eylem planındaki amaç ilk onu belirledikten sonra ilgili tüm tarafların buna bir taahhüdünü istiyoruz. Bunun yapılırlığına yönelik. Her toplantıda ne aşamadayız, neler yapılmış, onların değerlendirilmesi yapılıyor ve her yılın başında da güncelleme yapılıyor.
Üçüncü fazdan bahsettiniz. O zaman bu önemli konuda daha fazla çalışmalar yapılacağını gelecekte anlıyoruz. Aha. Kısaca ondan da bahsedebilir
Tabii.
misiniz?
Şimdi izninizle üçüncü faza geçmeden önce ikinci fazda yaptığımız bir iki önemli çalışma var. Noktalar olarak onları da değineyim. Bir diğeri mesela evet şu anda işte mevcut yasal düzenlemeler içerisinde bu gözetim mümkün olmakla beraber bunun çok daha sistematik hale getirilmesi lazım. O yönde bir temel yasa taslağı çalışması yine yapıldı. Yine çok hani Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, kolluk kuvvetlerinin, bakanlığımızın yine üst düzey yetkililerinin, uzmanlarının katıldığı bir çalışmayla. Tabii o da yasa haline geldiği zaman bu sefer çok daha bütüncül bakma şansımız olacak. Bir diğer önemli nokta kolluk kuvvetlerinin üst düzeyinin ortak dile sahip olması. Bunun içinde bir ortak akademi oluşturulması yönünde iyi uygulamalar incelendi. Yine Türkiye'ye bir model sunuldu. Üçüncü faz bütün bu sunulanların daha somuta indirilmesi yönündeki çalışmalar. Kısaca değinmek gerekirse dört başlığımız olacak. Bir tanesi yasal ve kurumsal yapı ki burada polis ve jandarmanın en temel kanunlarının hesap verebilirlik ve sivil gözetim bağlamında yeniden gözden geçirilmesi çalışması olacak. Bir diğer boyutu biraz önce bahsettiğim ortak akademinin ilgili yasal düzenlemelerinin çalışması olacak. İkinci çok önemli bileşenimiz ana başlık olarak parlamenter gözetim. Biliyoruz ki dünyadaki bütün iyi uygulamalarda siz yürütmede hangi tedbirleri alırsanız alın, eğer parlamenter yani yasamanın gözetimi yoksa, halkın temsiliyetinin gözetimi yoksa çok önemli bir ayağınız eksik kalıyor. İkinci önemli bileşenimiz parlamenter gözetimi sağlayacak mekanizmaların oluşturulması. Üçüncüsü biraz önce sizinle konuştuğumuz yerel önleme ve güvenlik kurullarının Türkiye'de yaygınlaştırılması ve en az 3 ilde tüm ilçeler ve il düzeyi modelin uygulanması ve buradan çıkarılan derslerle yeni bir stratejinin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na önerilmesi ve dördüncü bileşende diğer bileşenleri ve diğer projelere göre çok önemli bir nüansla kurumsal ve bireysel kapasite güçlendirme. Neden önemli bir nüans? Şu ana kadar biz bu kapasite güçlendirme çalışmalarını profesyonellere, meslek erbabına yönelik olarak yapmıştık. Ama bu fazla sadece o değil, hangi ilde yerel güvenlik, yerel önleme ve güvenlik kurulu oluşturacaksak orada vatandaşla da birebir mahalle düzeyine kadar inerek neden halk katılmalı, neden sivil gözetim, neden vatandaş odağı, birey odağı bunlarla yönelik çok kapsamlı ihtiyaca yönelik programlar uygulayacağız ki biz bunu bilirsin kendi ailemizde güçlendirme olarak söylüyoruz. Bir yandan kapasiteler güçlenecek profesyonellerin ama bir yandan da vatandaşın da hak talep etme yönündeki güçlendirme çalışması yapılacak.
Çok teşekkür ederiz Leyla Hanım katkılarınız için. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklarında bu haftalık sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından ve podcast formatında iTunes, SoundCloud, TuneIn, PureConnect, Yodiviki ve Audioboo üzerinden ayrıca tr.undp.org adresine ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.